KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 13. Kaset 1. Yüz Sayfa 775 Türkiye Selçukluları iktidar sistemini uygulayarak konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmiş, devletin gelirlerini ve üretimi arttırmış, vergi gelirleriyle güçlü bir ordu kurmayı başarmıştır. 3. Sosyal Hayat Malazgirt Zaferi'nden sonra Orta Asya'dan gelen konar göçerler Anadolu'ya yerleştirilerek burada Rum ve Hristiyanlara karşı nüfus üstünlüğü sağlamıştır. Türkler Anadolu'da yaşayan Hristiyan unsurlarla birlikte Rumlar, Ermeniler, Süryaniler yaşamlarını sürdürmüştür. Selçuklu sultanları Hristiyan ahaliye adaletli ve hoşgörülü davranarak onların Selçuklu idaresini benimsemelerini sağlamışlardır. Bizans, Haçlılar ve Moğollarla yapılan savaşlar Anadolu'da üretimi azaltmış, mali durumu sarsmıştır. Bu nedenle Selçuklular fethedilen yerlere yerleştirdiği halka geniş topraklar, evler, tarım araçları, tohumluk vermiş ve bir süre vergi almamıştır. Bu durum göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesinde etkili olmuştur. Ayrıca Hristiyan ahaliye de bu tür olanaklar sağlanarak üretimin arttırılmasına çalışılmıştır. 4. Ekonomik Hayat Tarım ve Hayvancılık Köylüler ve yarı göçebe halk tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Şehir halkının bir kısmı meyvecilik ve bağcılıkla uğraşmıştır. Anadolu Selçuklu sultanları ve beyler köylüleri topraklarda tutabilmek amacıyla belirli zamanlarda vergi affı veya vergilerin hafifletilmesi gibi tedbirler almışlardır. Sanayi ve madencilik Anadolu'daki sanayi faaliyetleriyle tarım ve hayvan ürünleri işlenmiş, ticari faaliyetler desteklenmiştir. Halkın kullandığı ev eşyalarının tamamı yurt içinden karşılanmıştır. Türkiye Selçuklularında sanayi büyük ölçüde ahiler tarafından teşkilatlandırılmıştır. Anadolu'da her türlü dokumacılık, çinicilik, savaş sanayi, madencilik, temizlik ürünleri, demircilik, bakır işçiliği ve aydınlatma, yağ, maddelerinin üretimi en gelişmiş sanayi kollarıydı. Selçuklu sanayisinin ihtiyacı olan madenlerin çoğu Anadolu'dan temin edilmiştir. Ticaret Anadolu konumu itibariyle Selçuklular döneminde ticaret yollarının kesiştiği bir bölgeydi. Türkiye'nin bu önemini kavrayan Selçuklu sultanları ticareti bir devlet politikası haline getirmişlerdir. Haçlı seferlerinden sonra Türkiye'de ticaret hızla gelişmiştir. Anadolu'da ticaretin gelişmesi için Türkiye Selçukluları döneminde şu tedbirler alınmıştır. Ticarette kullanılmak üzere yollar yapılmış ve bu yollarda güvenlik sağlanmıştır. Ticaret yolları üzerine tüccarların konaklaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kervansaraylar yapılmıştır. Tüccarların korsan, eşkıya ve tabi afetlerden dolayı uğrayacağı zararları karşılamak üzere bir çeşit devlet sigortası yapılmıştır. Büyük ticaret merkezlerinde hanlar ve kapalı çarşılar yapılmıştır. Ticareti geliştirmek amacıyla Akdeniz ve Karadeniz'de fetihler yapılmıştır. Antalya, Alanya, Sinop, Sudak. Kıbrıs Krallığı ve Latin, İtalyan cumhuriyetleriyle ticaret anlaşması yapılmıştır. Gümrük vergileri hafifletilmiştir. Ticari önemi olan merkezlere Türk ve Müslüman tüccarlar yerleştirilmiştir. Moğol istilasından 1243 sonra Anadolu'da mal ve can güvenliği bozulmuş, buna paralel olarak ticaret faaliyetleri zayıflamıştır. Ancak Sivas, Kayseri ve Konya gibi büyük merkezler ticari önemini devam ettirmiştir. Orta Anadolu'da yoğunlaşan ticaret faaliyetleri Marmara bölgesine taşınmış, kervan ticareti eski önemini kaybetmiştir. Ticaret faaliyetlerinin Batı Anadolu'ya taşınmasında Anadolu'nun batısında kurulan beyliklerin de etkisi olmuştur. Ahilik Teşkilatı Ahilik, Türkiye Selçuklu döneminde 13. yüzyılda ortaya çıkmış, esnaf ve zanaatkarların ticari hayatını şekillendiren sosyal bir teşkilattır. Ahilik Teşkilatı, esnaflar arasında dayanışmayı sağlamıştır. Mesleki eğitim sonucunda çırak, kalfa ve usta yetiştirerek bunlara diploma vermiştir. Üyelerinin dini, ahlaki ve diğer alanlardaki bilgilerinin arttırılmasını sağlamıştır. Üretim kalitesinin arttırılmasına çalışmış ve fiyatları ayarlamıştır. Moğol istilasından sonra Anadolu'da huzur ve güvenliği sağlamaya çalışmıştır. Ahilik teşkilatına gayrimüslim esnaf ve tüccarlar alınmamıştır. Bu uygulama ile ticaret ve sanayi hayatına Müslüman Türklerin hakim olması sağlanmıştır. 5. Bilim. Türkiye Selçuklu sultanları bilim ve sanat faaliyetlerine önem vermişlerdir. Bilim adamları ve sanatkarları korumuşlardır. Konya, Sivas, Kayseri, Erzurum, Tokat, Amasya ve Mardin gibi kentlerde kurulan medreseler bilim ve fikir hayatının gelişmesini sağlamıştır. Medreselerde hem dini bilimler hem de pozitif bilimler okutulmuştur. Anadolu'da bilim ve fikir hayatı en çok 1. Alaaddin Keykubat döneminde gelişmiştir. Moğol istilasından dolayı İran, Türkistan ve Harizm gibi ülkelerden çok sayıda bilim adamı Anadolu'ya gelmiş, Selçuklu sultanları tarafından himaye edilen bu kişiler Anadolu'da fikir hayatının canlanmasını ve yükselmesini sağlamışlardır. Asya'dan Anadolu'ya gelen bilgin ve sanatçılar Selçuklu sultanlarından ve devlet adamlarından büyük saygı ve hürmet görmüşlerdir. 1. Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Mevlana'nın ailesiyle Konya'ya yerleşmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Beylikler döneminde Anadolu'da medreseler o kadar yaygınlaşmış ki birçok köyde medrese açılmıştır. Bu durum bilim ve kültür seviyesinin yükselmesine ortam hazırlamıştır. 6. Dil ve Edebiyat. Türkiye Selçuklularında bilim dili Arapça, edebiyat ve devlet dili Farsça idi. Saray dahil halk yaygın olarak Türkçe konuşuyordu. Selçuklu sultanları ve aydınları Fars edebiyatına önem vermişler ve bu durum Türkçenin gelişmesini yavaşlatmıştır. Farsçanın Türkiye Selçuklularında edebiyat ve devlet dili olmasında İslamiyet'in Türklere İran yoluyla geçmesi, Büyük Selçuklularda Farsçanın her alanda kullanılması, Moğol istilasından sonra İran'dan bilim adamı ve edebiyatçıların Anadolu'ya göç etmesi, Farsçanın işlenmiş bir dil olması ve Türklerin İranlılarla sıkı ilişki içerisinde bulunmaları gibi nedenler etkili olmuştur. Anadolu'da beylikler döneminde Türkçe gelişmiştir. Bu konuda Karamanoğulları diğer beyliklere öncülük etmiştir. Türk beyleri Arapça ve Farsçayı yeterince bilmediği için şairler eserlerine Türkçe sunmuşlardır. Bu durum 14. yüzyılda Türkçenin edebiyat ve şiir dili olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Türkçenin gelişmesi sağlanmıştır. 7. Anadolu'da tarikatlar. Türkiye Selçukluları Türkmenlerin fetih duygularıyla İslamiyet'in gaza inancını birleştiren bir devlet olmuştur. Bu durum Anadolu'da fetih hareketleri, kahramanlık ve İslamiyet'i yayma ve Türkleri bölgeye yerleştirme amacına yönelik olarak yürütülmüştür. Büyük Selçuklular döneminde Anadolu'ya gelmeye başlayan Alp Erenler, tarikatlar kurarak hem İslamiyet'i hem de Türk kültür ve yaşamını bölgede yaymaya çalışmışlardır. Moğol istilasından sonra baskılara maruz kalan halk, ümitsizliğe ve yılgınlığa düşmüştür. Bu dönemde halk içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla bir sığınak aramış ve tarikatlara yöneliş artmıştır. Anadolu'da tasavvuf hareketlerine Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Muhittin Arabi, Yunus Emre gibi tanınmış fikir adamları öncülük etmiştir. Selçuklular ve beylikler döneminde Anadolu'da faaliyet gösteren belli başlı tarikatlar şöyle sıralanabilir. Yesevilik. Ahmet Yesevi Türkistan'da doğmuş Türk tasavvuf şairi ve tarikat lideridir. Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikat İslam inancı ile Türk gelenek, görenek, inanç ve yaşam tarzlarının geçirdiği zaman süresi içinde dervişlerin etkinliği ile hazırlanmış bir ortamda doğmuştur. Ahmet Yesevi İslamiyet'i Türkçe olarak öğretmeye çalışmıştır. Anadolu'da çok sayıda taraftarı bulunan tarikat üyeleri sınırlardaki fetih hareketlerine katılmışlardır. Baba İyilik. Baba İlyas tarafından kurulan tarikat Amasya, Tokat ve Malatya çevresinde yayılmıştır. 13. yüzyılda devletin vergileri ağırlaştırması, göçebe Türkmenlerin sorunlarına ilgisiz kalması, devlete güvenin sarsılmasına yol açmıştı. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Babai tarikatının lideri Baba İshak'ı kurtarıcı olarak gören Türkmenler onun etrafında toplandılar. Güçlenen Baba İshak, Anadolu'da ilk defa dini ve siyasi nitelikli ayaklanmaya çıkarmış ve isyan güçlükle bastırılabilmiştir. Bu durum Moğolların Anadolu'ya saldırmasını hızlandırmıştır. Bektaşilik. Hacı Bektaş Veli Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş, akılcılığı ve hoşgörüyü benimsemiş bir Türk mutasavvıfıdır. Bu tasavvuf inancını benimseyen tarikat üyeleri, Türkmen yaşantısına uygun olarak sınır bölgelerindeki askeri faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Bu durum askerler arasında tarikatın yayılmasını sağlamıştır. 14. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan Bektaşilik, Türkmen babaları ve abdalların bünyesini almış ve Yeniçeri Ocağı'nın resmi tarikatı olmuştur. Bektaşilik tarikatı Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rol oynamıştır. Ekberilik, Muhyiddin Arabi Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu'ya gelmiş ve Konya'ya yerleşmiştir. Yazdığı pek çok kitaplarla İslam dünyasında ün kazanmıştır. Anadolu'da tasavvufun gelişmesinde büyük rolü olmuştur. Muhyiddin Arabi vahdet-i vücut görüşünü benimsemiştir. Muhyiddin Arabi'ye göre tasavvuf inancında gerçek varlık tektir ve o da Allah'tır, vahdet-i vücut. Dünya ve çevresindekiler Allah'ın gölgesi, insanlar da onun dış görünüşünden ibarettir. Evrendeki her şey ayrı ayrı cephelerden Allah'ı ifade etmektedir. Muhyiddin Arabi'nin öğrencisi olan Sadreddin Konevi, Muhyiddin Arabi'nin fikirlerinin yayılması ve anlaşılması için Ekberilik adında bir tarikat kurmuştur. Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi 1027-1273 Behte doğmuştur. 1228 yılında babasıyla beraber Konya'ya gelip yerleşmiştir. Konya'da bulunan yüksek dereceli medreselerde müderrislik yapmıştır. O dönemde Anadolu'ya Diyar-ı Rum denildiğinden kendisine de Anadolulu anlamında Rumi denilmiştir. Eserlerini Farsça yazdığından dolayı genelde yüksek tabakadaki insanlara hitap etmiştir. En büyük eseri Mesnevi'dir. Mevlevi tarikatının asıl kurucusu Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. Mevlevilerin Türk kültürüne pek çok hizmetleri olmuştur. Çok sayıda bilgin, şair, müzisyen ve devlet adamı bu tarikat içinde yetişmiştir. Uyarı: Anadolu'da bu tarikatlardan başka Nakşibendilik, Kadirilik, Rufailik, Kübrevilik gibi birçok tarikat faaliyet göstermiştir. 8. Sanat. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde Anadolu'da benzeri görülmemiş sanatsal canlılık yaşanmıştır. Türkiye Selçukluları ve Beylikler uzun süre ihmale uğrayan Anadolu'yu imar ederek bayındır hale getirmişlerdir. Türkiye'deki sanatsal faaliyetlerin temeli daha önceki Türk İslam devletlerinin sanat eserlerine benzemektedir. Eski gelişmelerden de yararlanan Türkiye Selçukluları Türk sanatını geliştirmişlerdir. Beylikler döneminde hakimiyetin beyler arasında paylaşılması Türk sanatını olumlu yönde etkilemiştir. Anadolu'nun farklı yerlerinde bulunan beylikler bulundukları yerleri imar ederek mimari eserlerle donatmışlardır. Selçuklular ve Beylikler döneminden kalan mimari eserlere kısaca değineceğiz. Camiler. Anadolu'da Türklerin ilk mimari eserleri camilerdir. Bu camiler genellikle çok sütunludur. Önemli camilere Konya ve Niğde'deki Alaaddin camileri, Sivas ve Malatya'daki Ulu camiler, Saltuklular döneminden kalan Ulu Cami, Mengüceklerden Divriği Ulu Cami, Kayseri Ulu Cami, Artuklulardan Mardin'de kalan Ulu Cami örnek olarak gösterilebilir. Camilerde taş ve tuğla kullanılmıştır. Ayrıca ağaç direkler üzerine yapılmış ahşap camilere rastlanmıştır. Mescitler. Mescit minberi olmayan küçük camilerdir. Tek kubbeli Selçuklu mescitleri yanında düz çatılı mescitler de vardır. Mescitlere Konya'daki Küçük Karatay, taş ve sırçalı mescitler, Harput'ta Alaca Mescit, Çankırı'da taş mescit örnek olarak gösterilebilir. Medreseler. Türk İslam devletlerinde medreseler bilim ve düşünce hayatının merkezi olmuştur. Anadolu'da şehirlerin gelişmesine paralel olarak medrese sayısı da artmıştır. Türkler adına ilk medrese Danışment oğulları tarafından Tokat ve Niksa'da yaptırılan Yağı Basan medreseleridir. Günümüze kadar ulaşan Selçuklu medreseleri şunlardır: Sırçalı Medrese, Amasya Gök Medrese, Konya'da Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sivas'ta Gök Medrese, Şifaiye, Buğriciye, Erzurum'da Çipte Minareli Medrese, Kayseri'de Hunat Hatun Medresesi, Kırşehir'de Caca Bey Medresesi. Ayrıca Selçuklu eserlerini Anadolu'ya yayan beylikler döneminden Eğirdir Dündar Bey Medresesi, Niğde Ak Medrese, Karaman'da Hatuniye ve Kastamonu Köşk Medreseleri kalmıştır. Türbeler ve Kümbetler. Dört duvarının üzeri kubbeyle örtülü yapılara türbe, silindirik, çokgen gövdeli, konik veya piramit çatılı olanlara kümbet denir. Temeli Türkmen çadırına dayanan kümbetlerin Anadolu'da değişik tarzda örneklerine rastlanmaktadır. 12. ve 13. yüzyıllarda Danışmentli, Mengücekli, Saltuklu, Artuklu ve Anadolu Selçuklu hakimiyet alanlarında görülen en önemli türbe ve kümbetler şunlardır. Divriği'deki Sitte Melik, Erzurum'daki Emir Saltuk, Kayseri'deki Melik Danışment Gazi, Erzincan Tercan'daki Mama Hatun kümbetleri sayılabilir. Bunların dışında Konya'da 2. Kılıcı Aslan kümbeti, Kayseri'de Döner kümbet, Kırşehir'de Caca Bey kümbeti, Ahlat'ta Ulu kümbet, Niğde'de Hüdavent Hatun kümbeti, Anadolu Selçuklu dönemine ait kümbetler arasında sayılabilir. Külliyeler. Külliye, cami ile birlikte kurulan medrese, kütüphane, imaret, hastane ve hamam gibi yapıların bütünüdür. İlk Selçuklu Külliyesi, Kayseri'deki Hunat Hatun Külliyesi'dir. Külliye, cami, medrese, kübbet ve hamamdan ibarettir. Malzeme olarak taşın kullanıldığı bu külliye, Alaaddin Keykubat'ın eşi Mahberi Hatun tarafından yaptırılmıştır. Selçuklulara ait bir başka külliye ise Kayseri'deki Hacı Kılıç Külliyesi'dir. Bu külliye cami ve medreseden oluşmuştur. Anadolu'nun en eski külliyesi olan Divriye Külliyesi, Mengücekliler tarafından yaptırılmıştır. Bu eser Darüşşifa ve türbeden oluşmaktadır. Yine Anadolu Selçuklularına ait Konya'da Sahip Ata Külliyesi, cami, dergah ve hamamdan meydana gelmiştir. Tekke ve zaviyeler. Tekke ve zaviyeler de dini mimari ile ilgili eserler arasında yer almaktadır. 13. yüzyıla ait önemli dini yapılar arasında Konya'da Sırçalı Sultan Miskinler Teknesi, Sahip Ata Hangahahi ile Tokat'ta Sümbül Baba ve Hilafet Gazi zaviyeleri bulunmaktadır. Köşkler ve saraylar. Anadolu Selçukluları ve beylikleri dönemine ait köşk ve saraylardan pek çoğu günümüze kadar gelememişlerdir. 1. Alaaddin Keykubat'ın Kayseri yakınındaki Kubadiye ve Beyşehir Gölü'nün güneybatı kıyısındaki Kubadabat adlı yazlık sarayları ile kışlık olan Alaiye Sarayı'nın sadece yazılı belgelerdeki tasvirleri günümüze kadar gelebilmiştir. Kayseri yakınında Haydar Bey Köşkü ve Hızır İlyas Köşkleri günümüze kadar gelebilen sivil mimari örneklerdendir. Kervansaraylar. Anadolu Selçukluları ticarette can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla işlek yollar üzerine kervansaray zincirleri oluşturmuşlardır. Kervansarayların yapı tekniği ve gördüğü hizmet bakımından dünyada bir benzeri bulunmamaktadır. Kervansaraylarda ticaret kervanları misafir edilir ve 3 gün boyunca ücretsiz yemek verilirdi. Kervansaraylarda her milletten ve dilden insanlar ağırlanırdı. Anadolu'da ilk kervansaray 2. Kılıç Aslan zamanında tamamlanan Aksaray Kayseri yolu üzerinde Alayhan'dır. Antalya Isparta yolu üzerinde Evdirhan, 1. İzzettin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. Konya Aksaray yolu üzerindeki Sultanhanı ile Kayseri Sivas yolu üzerindeki Sultanhanı dönemin en büyük iki kervansarayıdır. Bunlar dışında Alarahan, İncir ve Kırkgöz hanları, Şarapzahan, İshaklı Han, Hekim Han ve Akhan diğer önemli hanlardır. Darüşşifalar. Darüşşifalar günümüzün hastaneleridir. Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde hemen hemen her şehirde hastaneler kurulmuştur. Hasta, yetim ve fakirler için açılan darüşşifalar aynı zamanda tıp öğretiminin yapıldığı kurumlardı. Bu hastaneler arasında en ünlüsü 1205 yılında yaptırılan Kayseri Gevher Nesibi Hatun Darüşşifası'dır. Aksaray'da Alaaddin Keykubat, Divriği'de Turan Melek, Amasya'da Torumtay, Tokat'ta Muniyettin Pervane dönemin meşhur hastaneleridir. Çini sanatı. Türkistan'da gelişen Çini sanatı Anadolu'da Selçuklularla beraber olgunlaşmaya başlamıştır. Mimaride yüzeyleri süslemek için kullanılan bir yüzü sırlı pişmiş toprak levhalara çini denir. Moğol istilasının etkisiyle Anadolu'ya gelen Türkmenler arasında çok sayıda çini ustası bulunuyordu. Selçuklu çineleri desenlerdeki ustalığı ve zenginliğiyle dikkat çekmektedir. Bu süsleme sanatı binaların iç ve dış yüzeylerinde başarıyla uygulandı. Kuş, balık figürleri, bitki desenleri ve yıldız geometrik motifler en çok kullanılan süsleme desenleriydi. Selçuklular iç süslemede mükemmelliği çinicilikte yakalamışlardır. Konya Sırçalı Medrese ile Karatay Medresesi'nde çini sanatının en güzel örnekleri verilmiştir. Yukarıda anlatılan sanatsal faaliyetlerin dışında Anadolu'da resim, minyatür, heykeltıraşlık, hat, tesip, dokumacılık, ağaç işlemeciliği gibi alanlarda da gelişmeler olmuştur. Malazgirt Savaşı ile başlayan yeni bir vatan kurma çabası, olağanüstü siyasi başarıların yanında kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirilen büyük atılımlarla da desteklenmiştir. Anadolu Türk beylikleri 13. ve 14. yüzyıllarda Selçuklu sanatını devralarak bu alanda Osmanlılara zengin bir miras bırakmışlardır. Türkiye Selçukluları Test 1. 1. 11. yüzyılda 1. Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu'ya göç etmesi. 2. Bizans'ın Anadolu'ya gönderdiği memurların halka baskı yapması. 3. Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması. Gelişmelerinden hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesini kolaylaştırdığı savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. 2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye tarihinin başlangıcı kabul edilmiştir? A. Dandanakan Savaşı. B. Talas Savaşı. C. Miryokefalon Savaşı. D. Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması. E. Manazgirt Savaşı. 3. 1. Türklerin denizcilik faaliyetlerine başlaması. 2. Haçlı seferlerinin başlaması. 3. Timur'un Anadolu'ya saldırması. Yukarıdakilerden hangileri Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin sonuçları arasında gösterilemez? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 4. Türkiye Selçuklularının 1. Bizans'ın taht kavgalarına müdahale ederek hükümdar değişimine yol açması. 2. Melikşah ölümüne kadar Büyük Selçuklulara bağlı kalması. 3. Haçlı seferleri karşısında başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşımaları. Gelişmelerinden hangileri güçlü bir devlet haline geldiklerine kanıt olarak gösterilebilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 5. Anadolu aşağıdakilerden hangisinden sonra kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir? A. Manazgirt Savaşı. B. Köse Dağı Savaşı. C. Miryokefalon Savaşı. D. Yassıkemen Savaşı. E. Ankara Savaşı. 6. Anadolu Selçukluları aşağıdakilerden hangisini kurarak ticari faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlamıştır? A. Darüşşifa. B. Kervansaray. C. Zaviye. D. Kümbet. E. Köşk. 7. Anadolu Selçuklularının 3. Haçlı Seferi'ne gereken önemi vermemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A. 1. Kılıç Aslan'ın Büyük Selçuklular tarafından esir alınması. B. Moğolların Anadolu'ya saldırması. C. Selçuklu şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanması. D. Harzemşahların Ahlat'ı işgal etmesi. E. Anadolu'da ticari faaliyetlerinin gelişmesi. 8. Köse Dağı Savaşı'nın 1. Selçukluların Moğollara vergi ödemeye başlaması. 2. Anadolu'da can ve mal güvenliğinin kalmaması. 3. Anadolu'nun batı kısımlarında bağımsız beyliklerin kurulması. Sonuçlarından hangileri Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulduğunu gösterir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 9. 1. Haçlı seferlerinin başlaması. 2. Baba İshak isyanının güçlükle bastırılması. 3. Selçukluların Suda donanma göndermesi. gelişmelerinden hangilerinin Moğollara Anadolu'ya saldırmasına hazırlandığı savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 10. Anadolu Selçukluları vilayetlere yönetici olarak gönderdikleri meliklere para bastırma, savaş açma ve anlaşma yapma yetkileri vermemişlerdir. Anadolu Selçukluların bu uygulama ile 1. Merkezi otoriteyi güçlü tutma, 2. meliklerin bağımsız hareket etmesini önleme, 3. üretimin sürekliliğini sağlama hedeflerinden hangilerine ulaşmayı amaçladıkları savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 11. Türkiye Selçuklularının 1. İtalyan Cumhuriyetleri ile anlaşmalar yapması, 2. Anadolu'ya gelen tüccarların mallarını sigortalaması, 3. gümrük vergilerini düşürmesi, faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu'nun ticaret merkezi haline gelmesinde etkili olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 12. 1. Farsça, 2. Arapça, 3. Türkçe. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularında edebiyat ve devlet dili olarak kullanılmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. 13. Anadolu'da Türkçe'yi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakup Bey, B. Karesi Bey, C. Osman Bey, D. Mehmet Bey, E. Dündar Bey. 14. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılan mimari eserlerden biri değildir? A. Cocabey Kümbeti, B. Şarap Sahan, C. Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası, D. Karatay Medresesi, E. İznik Yeşil Camii. 15. 1. Bitki ve hayvan figürleri, 2. insan heykelleri, 3. çini işlemeleri. Türkiye Selçukluları süsleme sanatında yukarıdakilerden hangilerini kullanmamışlardır? Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Türkiye Selçukluları Test 2. 1. Anadolu'nun fethiyle birlikte kurulan ilk Türk beyliklerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olmaları, B. Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı korumaları, C. Yer isimlerini Türkçeleştirmeleri, D. Anadolu'da kültür ve sanat eserleri bırakmaları, E. Moğol istilasına karşı mücadele etmeleri. 2. Bizans İmparatorluğu'nun aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Selçuklularına karşı üstünlüğü sona ermiş ve savunmaya çekilmek zorunda kalmıştır? A. Köse Dağ Savaşı'nı Moğolların kazanması, B. Baba İshak İsyanı'nın çıkması, C. Selçukluların Mirya Kepolon Savaşı'nı kazanması, D. Birinci Haçlı Seferi'nin başlaması, E. Danışmentlerin siyasi üstünlüğü ele geçirmesi. 3. 13. yüzyılda Moğolların istila faaliyetleri sonucunda Türkistan, Horasan ve İran'daki birçok bilim ve fikir adamı Selçuklu ülkesine göç etmiştir. Bu durum Anadolu'da aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Bilimsel faaliyetlerin gelişmesine, B. Anadolu'nun İslamlaşmasının hızlanmasına, C. Selçuklu sultanlarının bilim adamlarına iyi davranmasına, D. Medrese eğitiminin parasız hale gelmesine, E. Anadolu'da ilk medreselerin kurulmasına. 4. Aşağıdakilerden hangisi 13. yüzyıl sonlarında bağımsız hale gelen Anadolu Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir? A. Osmanlı egemenliğine girmeleri, B. kuruldukları bölgelerde Türk İslam kültürünün gelişmesine hizmet etmeleri, C. Anadolu'da siyasi birliği sağlamaları, D. Köse Dağ yenilgesinden sonra kurulmaları, E. Anadolu'da Moğolların etkinliğinin azaltmaları. 5. 1. Konya ve Sivas kalelerinin onarılması, 2. Eyyubilerle ittifak kurulması. 3. Ordunun güçlendirilmesi. 1. Alaaddin Keykubat yukarıdaki çalışmaları aşağıdakilerden hangisine ulaşmak için yapmıştır? A. Anadolu'yu Türkleştirme. B. Haçlı seferlerine karşı koyma. C. Harzemşahlarla mücadele etme. D. Moğol istilasını engelleme. E. İslam dünyası liderliğini ele geçirme. 6. Anadolu Selçuklu döneminde kervansaraylar daha çok hangi amaca yönelik yapılmıştır? A. Orduyu güçlendirme. B. İç güvenliği sağlama. C. Dış güvenliği sağlama. D. Yoksulları barındırma. E. Ticareti geliştirme. 7. Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesi çeşitli aşamaların sonucunda olmuştur. Avrupalılar kutsal yerlere ulaşmak ve Bizans'a yardım amacıyla Haçlı seferlerine başlamışlardır. Haçlı seferlerine karşı direnen Türkler, Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasını sağlamışlardır. Aşağıdaki beyliklerden hangisi hem Anadolu'nun Türkleşmesinde hem de Haçlılarla savaşarak Türk yurdu olarak kalmasında etkili olmuştur? A. Danışment oğulları. B. Karaman oğulları. C. İspendiyar oğulları. D. Çaka Beyliği. E. Germiyan oğulları. 8. 1. Mirio Kepolon. 2. Yastı Çemen. 3. Kösedağ. 4. Pasinler. 5. Malazgirt. Yukarıdaki savaşlar Anadolu'ya egemen olmak ve egemenliği korumak için yapılan savaşlar olarak sınıflandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 3, 5, 2, 4. C. 2, 4, 1, 3, 5. D. 4, 5, 1, 2, 3. E. 2, 3, 4, 1, 5. 9. Selçuklu sultanları Bizans sınırına yakın bölgelerdeki Türkmenlerin başına gönderdikleri Ucubeylerinin fethettikleri topraklarda kendi yönetimlerini kurmalarına göz yummuşlardır. Selçuklu sultanlarının uç boylarındaki beyliklere bu şekilde ayrıcalıklar vermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Fetihleri kolaylaştırma. B. Güçlü komutanları merkezden uzak tutma. C. Türkmenlerin yerleşik yaşama geçmesini sağlama. D. Selçuklu hakimiyetini genişletme. E. Sınırları koruma. 10. Türkiye Selçuklularının Sinop, Alanya, Antalya ve Suudak şehirlerini almaları daha çok hangi amaca yöneliktir? A. Bizans'ı zayıflatma. B. Anadolu'yu Türkleştirme. C. Bu bölgelerin ekonomik faaliyetlerinden yararlanma. D. Haçlılara karşı savunmayı güçlendirme. E. Kutsal topraklara sahip olma. 11. Türkiye'de kurulan beylik ve devletlerden hangisinin denizcilikle uğraştığı söylenebilir? A. Karesi oğulları. B. Saltuk oğulları. C. Eretna devleti. D. Dulkadir oğulları. E. Kadı Burhanettin devleti. 12. Türkler Anadolu'ya Avrupa Hunları, Sibirler, Abbas egemenliğindeki Oğuz boyları ve Selçuklular dönemlerinde akınlar yapmışlardır. Bunlardan Türkiye Selçuklu Devleti diğerlerine göre daha başarılı olmuş ve Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin diğerlerine göre daha başarılı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Daha savaşçı olmaları. B. Anadolu'da güçlü bir devletin olmaması. C. Türkmen göçlerinin artması. D. Anadolu'da devlet kurmaları. E. Fetihlerde donanmanın kullanılması. 14. 15. 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu Bölüm 4. 14. yüzyıl başlarında Anadolu ve Avrupa'nın genel durumu. 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nı kaybeden Türkiye Selçukluların merkezi otoritesi bozulmuştu. Bu olaydan sonra Anadolu'nun batısında bağımsız beylikler kurulmuştur. 14. yüzyıl başlarında Anadolu siyasal yönden parçalanmış, küçük toprak parçalarında devletler hakimiyetlerini devam ettirmişlerdir. Farklı din, dil ve ırklardan oluşan Anadolu halkı arasında din, mezhep savaşları yaşanmamıştır. Bu durum Anadolu'da inanç özgürlüğünün bulunduğunu ortaya koymaktadır. 14. yüzyılın başlarında Avrupa'da güçlü devletler yoktu. İtalya'da bulunan Ceneviz ve Venedik devletleri deniz ticaretinde ilerlemişler. İstanbul ve Kırım'da koloniler kurarak İpek yolu üzerinde etkili olmuşlardır. 14. yüzyıl başlarında Avrupa'da İngiltere, Fransa, Kutsal Roma German İmparatorluğu, Napoli Krallığı, Portekiz, Kastilya ve Aragonya Krallıkları gibi belli başlı devletler bulunuyordu. 14. yüzyıl başlarında Bizans İmparatorluğu'na ait toprakları hariç, Balkanlarda küçük krallıklar ve prenslikler egemen olmuştur. Bunlar Sırp, Bulgar ve Macar krallıkları, Efrat ve Boğdan boyvodalıkları, Bosna ve Arnavutluk beylikleridir. Bu durum Balkanlarda siyasal birliğin bulunmadığını göstermektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Osmanlı Devleti'ni kuran Kayılar, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun fethi için gelen Oğuz boylarının içinde yer almıştır. Zamanla Türkiye Selçukluların uç beyliği haline gelen Kayılar, Ertuğrul Gazi başkanlığında Söğüt ve Domaniç'i ele geçirerek buralara yerleşmişlerdir. Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra beyliğin başına oğlu Osman geçti. 1281. Osman Bey, Kayıların etrafında toplamış olan oymakların ve ahilerin desteğini alarak Bizans'ın Anadolu'daki tek turlarıyla vali mücadeleye başladı. Batı Anadolu'da bu gelişmelerin devam ettiği sırada Türkiye Selçukluların sultanı İlhanlıların merkezi olan İran'a gitmiş ve Anadolu'da bir iktidar boşluğu doğmuştu. Bu durumdan faydalanan Osman Bey bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti'ni kurmuştur. 1299. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesini sağlayan etkenler. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesinde Anadolu'da ve Balkanlarda siyasal birliğin olmaması, merkeziyetçi bir devlet anlayışı benimsenerek hakimiyetin tek elde toplanması, Bizans sınırında kurulan devletin ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve askeri ihtiyacının karşılanması, düzenli ve güçlü orduların kurulması, Mevlevilik, Bektaşilik, Ahilik tarikatları tarafından desteklenmesi, diğer dinlere ve kültürlere karşı hoşgörülü, adaletli ve saygılı davranılması, uygulanan tımar ve iskan politikalarının katkısı gibi faktörler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin iskan politikası. Türklerin Rumeli'ye geçmesinde, Batı Anadolu'da yoğunlaşan göçebe Türkmenlere yerleşme sahası bulma zorunluluğu, Osmanlıların hakimiyet alanlarını genişletmek istemeleri, Bizans'ın zayıflamış olması ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması gibi nedenler etkili olmuştur. Balkanlara yerleşmeyi amaçlayan Orhan Bey, Macar, Sırp, Bulgar, Venedik, Ceneviz, Papalık ve Bizans kuvvetleriyle tek tek veya toplu olarak savaşmayı göze alarak hazırlıklara başlamıştır. Bu amaçla Süleyman Paşa, Bolayır ve Tekirdağ kadar olan yerleri alınca Karesi bölgesinden bir kısım yörükleri bu bölgeye yerleştirmiştir. Osmanlıların Balkanlarda takip ettikleri iskan politikasının temel amacı, yeni fethedilen topraklara Anadolu'dan getirilecek Türk halkı yerleştirmek, bunun için özellikle konar göçerleri tercih etmek ve fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali bulunanları başka yerlere göç ettirmekti. Anadolu'dan Rumeli'ye götürülen halk büyük yollar üzerinde askeri yönden önemli şehir ve kasabalara yerleştirilmiştir. İskan politikasının sonucunda Balkanların Türkleşmesi ve bölgede Türk kültürünün yerleşmesi sağlanmıştır. Geride düşman kuvveti bırakılmadığı için Osmanlıların Rumeli'de güvenle ilerlemesi sağlanmıştır. Anadolu'daki yurtsuz Türkmenlere yeni yurtlar bulunmuştur. Haçlı seferlerinin başlaması. 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türklerin Balkanlara yerleşmeye başlaması üzerine Balkan uluslarının birleşerek Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşlara Haçlı Savaşları denilmiştir. Bu seferler sırasında Avrupa ulusları Balkan uluslarını Türklere karşı desteklemiştir. 14. ve 15. yüzyıllarda Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde Türklerin Balkan topraklarından atılmak istenmesi, Papa'nın Hristiyan dünyasını Türklere karşı kışkırtması, Türkler karşısında başarısız olan Bizans İmparatorluğu'nun Hristiyan dünyasından yardım istemesi gibi nedenler etkili olmuştur. Haçlı Savaşları'nı kazanan Osmanlı Devleti, Balkanlardaki ilerleyişini devam ettirmiştir. Sırp-Sındığı Savaşı'ndan 1364, sonra Sırplar ve Bulgarlar Osmanlı hakimiyetini kabul etmiş, Bizans'ın Trakya'daki toprakları alınarak Batı Trakya ele geçirilmiştir. 1. Kosova Savaşı'ndan 1389 sonra Türklerin Balkanlardaki etkisi artmış, Eflak, Arnavutluk ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Niğbolu Savaşı'nda 1396 mağlup olan Haçlılar Türkleri Balkanlardan atma ümitlerini kaybetmişlerdir. Niğbolu zaferiyle Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki en güçlü rakibi olan Macaristan etkisiz hale getirilmiş. Bu durum Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'da Türk siyasal birliğini kurmasına elverişli bir ortam hazırlamıştır. Anadolu'da Türk siyasal Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren batıya yönelmiş ve Balkanlara yerleşmeye çalışmıştır. Ancak Osmanlı ordularının Rumeli'de bulunduğu sırada Anadolu beylikleri Osmanlıların Anadolu'daki topraklarına saldırıyorlardı. Beylikler içerisinde en güçlüsü olan Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçukluların varisi olarak görmüş ve Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran beylik olmuştur. Osmanlı Devleti Orhan Bey döneminde Karesi Beyliğini ve ahilerin elindeki Ankara'yı topraklarına katarak Anadolu'da siyasal birliği sağlamak için ilk adımı atmıştır. 1. Murat döneminde Germiyanoğlu topraklarının bir kısmı çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti'ne katılmış ve Hamitoğulları beyliğinden satın alma yoluyla toprak kazanılmıştır. Germiyanoğulları ve Hamitoğullarından savaş yapmadan toprak alan 1. Murat döneminde Karamanoğulları beyliğiyle savaşlar yapılmıştır. Anadolu'da siyasal birliği sağlayan asıl faaliyetler Yıldırım Beyazıt döneminde başlamıştır. Güçlü bir devlet adamı olan Yıldırım Beyazıt, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Sarıhanoğulları beylikleri ve Kadı Burhanettin Devleti'nin topraklarına hakim olmuştur. Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla Anadolu'da Türk siyasal birliği kurulmuştur. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz sahillerinin bir bölümü Osmanlıların eline geçmiş, Osmanlı denizciliği güçlenmiştir. Adalar Denizi'ndeki gaza faaliyetlerini Osmanlılar üstlenmiştir. Osmanlı Devleti, Memluklar, Dülkadiroğulları ve Akkoyunlularla komşu olmuşlardır. Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur. Ankara Savaşı 1402. Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Ankara Savaşı, Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında Ankara'nın Çubukova'sında yapılmıştır. 1402. Ankara Savaşı'nın yapılmasında topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin Timur'a sığınarak onu Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmaları, Yıldırım Beyazıt'ın Timur'dan kaçan Bağdat ve Karakoyun hükümdarlarını himaye etmesi, Çin üzerine sefere çıkmaya hazırlanan Timur'un arkasında güçlü bir Osmanlı Devleti'nin kalmasını istememesi, iki hükümdar arasında hakaret içeren mektupların gidip gelmesi gibi nedenler etkili olmuştur. 1402 yılında Ankara yakınlarında yapılan savaşı Timur kazanmıştır. Osmanlı Devleti'nin mağlup olmasında Anadolu beyliklerinden toplanan askerlerin ve Tatarların Timur'un tarafına geçmesi, yardımcı kuvvet olarak alınan Sırpların Yıldırım Beyazıt'tan habersiz savaş alanını terk etmeleri ve Timur'un ordusunda fillerin bulunması etkili olmuştur. 13. Kaset 1. Yüzyıl Sonu.